Ayrım 5, sayfa 54. Derdini çok güzel anlatman, yakışıklı cümleler kurman gözümden kaçmadı. Tahsili olmayan, köyde yaşayan bir insan nasıl bu kadar güzel konuşur diye düşünüyordum. Yakışıklı adam yakışıklı cümleler kurar abi. Aferin, güzel konuştuğumun farkına varman hoşuma gitti. Şimdi beğendim seni, diyen arıza, öğretmeninin başını okşayıp ilgilendiği bir çocuk gibi neşeyle anlatmaya başladı. İlkokulu ite kaka bitiren çocuğun nasıl yola gelip kitap kurdu olduğunu öğrenmek merak edilmeyecek bir konu değildi. Kenan, başına taş düşmüştür mutlaka diye düşünerek bıyık altından güldü. İlkokul yıllarım arızalığımın tavan yaptığı yıllardı. Okul duvarları dile gelip anlatsalar duyduklarına inanamazsın. Suzan öğretmen bunca haylazlığıma, yaramazlığıma rağmen benden umudunu hiç kesmedi. Adam olmam için elinden geleni fazlasıyla yaptı. Bıkmadan, usanmadan çok uğraştı benimle ama beni okula okumaya ısındırmak için yaptığı plan arızalığım yüzünden ters tepti ve okuldan kaçmama neden oldu. Bu olay aklıma geldikçe hala utanırım. Arıza'nın anlatımından Suzan öğretmeni çok sevdiği belli oluyordu. 23 Nisan'da okumam için bana bir şiir verdi. 23 Nisan törenlerinde şiir okumak için çocuklar birbirleriyle yarışırlardı. Hiç beklemediğim bir anda bana verilen bu hediye beni şımartmıştı. Arkadaşlarım doğru dürüst ders çalışmayan, durmadan okulu kaytaran birine şiir okuma görevinin verilmesini haklı olarak kıskandılar. Bense okulu kaytarmayı bırakıp her gün tam saatinde okula gelmeye başladım. İyi bir öğrenci gibi davranmam öğretmenimi çok mutlu etmişti. Kenan, ele avuca sığmayan haylaz, arıza bir öğrencinin bir şiir okuma görevinin verilmesiyle nasıl yola geliverdiğini anlayamamıştı. Bu işin arıza gibi bir karakteri sihirli bir değnek gibi düzeltivermesi mümkün değildi. İmalı bir şekilde, "Çok mu seviyordun şiir okumayı?" diye sordu. Arıza içten bir kahkaha attı. "Yok canım, şiir okumayı sevdiğimden değil, derdim şiir okumak değil. Okulu kaytarsam da ders çalışmasam da 23 Nisan'da şiir okumaya seçiliyorum. Bakın ben neymişim?" havalarında gezinmekti. Arıza'nın ses tonu o zamanki duygularını olduğu gibi anlatıyordu zaten. Ne oldu, nasıl geçti tören?" "Hiç sorma," dedi Arıza. Deminki küçük dağları ben yarattım diyen, kendine sonsuz güvenen ses tonu gitmiş, yerine mahcup, utangaç bir çocuk gelmişti. 23 Nisan'da alkışlar eşliğinde kasıla kasıla kürsüye çıktım ve bütün gücümle "Bugün 23 Nisan" diye bağırdım. Arıza anlatacaklarını unutmuş gibi birden susmuştu. Kenan merakla dedi. "E'si m'si yok işte, şiir oracıkta bitiverdi." "Bu kadarcık şiir mi olur? Devam etsene. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan." Ah, keşke edebilsem ama edemiyordum. Aklıma gelmiyordu bir türlü. Günlerdir sular seller gibi ezberlediğim şiir uçup gitmişti. Kürsüde onca çocuğun "oh olsun" diye bağıran alaycı bakışları altında kala kalmıştım. Suzan öğretmenimin gülümseyen gözleriyle alkışlamaya başlaması bana güç verdi. "Bugün 23 Nisan" diye tekrar bağırdım ama devamı gelmedi. Yine takıldım kaldım. Çocukların alaycı gülüşleri, kahkahaları tokat gibi yüzüme çarpıyorlardı. Kuşlar bile gülüyorlardı halime. Öğretmenimin şiirin devamını söylediğini görüyordum ama duymuyordum. Bütün köye rezil olmuştum. Burada duramazdım artık. Yıldırım gibi kaçtım oradan. Ağlayarak deliler gibi koştum. Eve döndüğümde kimse bu konudan bahsetmedi. Kendi halimi bıraktılar beni ama çocuklar büyük bir keyifle hatırlatmaya devam ettiler. Nasıl unutuldu bu konu? Elime geçirdiklerimi bir iki çırpıştırıp ağızlarını, burunlarını kırınca bir daha da bu konudan bahseden olmadı. Unutuldu gitti. Senden korkulur vallahi. Korkulacak ne var abi? Bana bulaşmayana bir şey yapmıyorum ki. Bulaşana da haddini bildiririm evelallah. Bu haylaz çocuğun okumayı nasıl sevmeye başladığını iyice merak etmeye başlamıştı. Acelen ne abi, anlatıyoruz işte. Suzan öğretmenin şiir okumaya olayı benim arızam yüzünden ters tepmişti. Kitaplarla aram bizim kızın Leyla'nın sayesinde düzeldi. Leyla'nın okuyacağı daha küçükken belliydi. Kitabımı alır, okumayı biliyormuş gibi ciddi ciddi sayfalara göz gezdirirdi. Okula başlayınca okuma yazmayı inanılmaz bir hızla öğrendi ve okulun en çalışkan öğrencisi oldu. Gece gündüz eline ne geçerse deli gibi okuyordu. Suzan öğretmenin ona verdiği kitapları göğsüne bastırarak bir koşması vardı, görsen inanamazdın. Göğsüne bastırdığı kitap değil, dünyanın en kıymetli şeyiydi sanki. Gaz lambasının ışığında kitap okurken görünmez olurdu. Kitabın sayfalarına binip başka diyarlara gittiğini düşünürdüm. Bizim kıza dünyayı unutturan bu kitaplarda ne olduğunu merak etmeye başlamıştım. Bir gün kitaplarından birini gizlice aldım ve ondan sonra da iflah olmadım. Kitap adı ile de etkilemişti beni. Şeker portakalı. En sevdiğim meyveydi benim. Bir oturuşta kilolarca yiyebilirdim. Kitabı da şeker portakalı gibi çok lezzetliydi. Bir oturuşta bitirdim. O gün başlangıç oldu benim için. Bizim kızın okumadığım kitabı kalmadı. Kitaplarını aldığımı bilmezden, görmezden gelse de bal gibi biliyordu kerata. Suzan öğretmenle birlikte benim seveceğim kitapları seçtiklerinden adım gibi eminim. Bir iki derken farkına varmadan kitap kurdu olmuştum. O kadar kitap okuyunca yakışıklı cümleler kurmam normal değil mi? Durum normal tabii ama sen normal değilsin. Her dakika şaşırtıyorsun beni. 1000 yıl düşünsem senin gibi birisinin kitap kurdu olacağı aklıma gelmezdi. Bir soru daha sormadan geçemeyeceğim. Sor abi, ama kısa olsun, hemen gitmem gereken önemli bir işim var. Zamanında kitap okumamak için niye bu kadar direndin? Derdin neydi? Bana zorla bir şey yaptırmaya kalkmayacaklar abi. Kendi halime bırakacaklar beni. Yap yap diye üstüme geldiklerinde ayaklarım geri gidiyor. Yapacağım varsa da yapmıyorum. Bu huyumun üstüne bir de bayramda şiir okuma rezaletini de eklersek sorunun cevabını vermiş olurum değil mi? Vallahi bravo Leyla Hanım'a, senin gibi bir haylaza bile kitap okumayı sevdirmiş. Leyla bir tanedir vallahi. Herkes kardeşini sever ama ben bir başka severim Leyla'yı. Canımı istese gözümü kırpmadan veririm. Onun üzülmesini istemem. Hep kollar korurum ama istemeden de olsa çok üzdüm. Çok canını yaktım onun. Hele bir olay var ki affedilir gibi değil. Arzanın sesi çok üzgün çıkıyordu. Kardeşler arasında kavga gürültü olması çok normaldir Arıza. Kim kardeşiyle kavga etmemiştir ki? Bunda üzülecek bir şey yok. Kardeş kardeşi uçurumun kenarına götürür ama atmaya kıyamazmış. Bu senin bildiğin basit kardeş kavgalarından değil. Bana kitapları sevdiren, bu çocuk geri zekalı, boşuna uğraşmayın dedikleri küçük kardeşimiz Meleğe gece gündüz inatla çalışarak okuma yazma öğreten, kız kısmı okuyup da ne yapacak diyen babamın inadını kırarak okumaya devam eden kıza ne yaptım biliyor musun? Sen anlatırsan öğreneceğim Arıza. Arıza yıllardır içinde biriken zehiri kusarcasına anlatmaya başladı. Kızın gözünün yaşına bakmadan, hiç acımadan liseyi bitirmesine birkaç adım kala okul hayatını bitirdim. Kardeşimi uçurumun kenarına götürdüm ve hiç acımadan aşağı atıverdim yani. Arıza içini çekerek sustu. Niye yaptın bunu? Arıza, böyle bir şey yapmayı hiç istemezdim ama olaylar üst üste geldi. Aklım karıştı ve yaptım. Üstelik bunu onu korumak, kollamak adına yaptım. Hayatımda pişman olduğum 2-3 şeyden bir tanesidir. Gerçi o şartlar altında benim yerime kim olsa böyle davranırdı ama yine de yapmamam gerekti. Arıza içini boşaltmak, rahatlamak için hızlı hızlı anlatıyordu. Perişan bir halde eve geldiğim o gün babamın suratı beş karış, kapının eşiğinde oturmuş sigara içer görünce evde kötü bir şeyler olduğunu anlamıştım. Olanları bu kadar çabuk duymuş olamazlardı. İşin içinde başka bir iş vardı. Eve geldiğimde önce mis gibi yemek kokusu, sonra da Meryem'in ve Leyla'nın birbirlerine cıvıl cıvıl bir şeyler anlatan seslerini duyardım. Ama o gün Leyla'nın ve Meryem'in ağlayan seslerini duydum. İnsanın boğazını sıkan garip bir hava vardı. Zaten kafam dağınık, canım çok sıkkındı. Babam beni görür görmez daha ne oldu bile demeden burnundan soluyarak olup bitenleri saydı, döktü. Bütün köyün Leyla oğlanın biriyle geziyormuş dedikodusuyla çalkalandığını duyan babam Leyla'yı eşek sudan gelinceye kadar dövmüş. Bunca yıl şerefim için yaşadım ama bu kız şerefimi iki paralık etti. Okutacağım diye çektiklerimi bir ben bir de Allah bilir. Fethiye'deki evin kirasını ödeyebilmek için canım çıkıyor. O kalkmış elin oğluyla sağda solda geziyor. Bundan sonra değil okula gitmek, evden dışarı adım bile atmayacak diye bağladı sözlerini. Babamın sözleri beynimi çivi gibi delmiş, aklım başımdan akıp gitmişti. Leyla'nın gezdiği oğlanın kim olduğunu, nerede oturduğunu öğrenip tokadı patlattığımda kendine gelebildim ancak. Evlenme. Rüyasında yediği tokadın şiddetiyle uyanıp gözlerini açan Oğuz, arızanın şimşekler çakan kara gözleri yerine Leyla'nın gülümseyen mavi gözlerini görünce rahatlamıştı. Leyla eliyle Oğuz'un alnındaki terini silerken, "Ne oldu Oğuz? Niye korktun? Kabus mu görüyordun yine?" diye sordu. "Evet." Leyla ile Ölüdeniz'e gittikleri gün hiç düşünmediği, rüyasında bile görse inanmayacağı bir şekilde değişmişti hayatı. Bir sel gelmiş, onu önüne katmış ve sağa sola çarpa çarpa götürmüştü. Yaşadıklarına, başına gelenlere hala inanamıyordu. Biraz sonra uykudan uyanacak ve gördüklerimin hepsi rüyaymış diyerek hayatına kaldığı yerden devam edecekti sanki. Evlenmek için sıkıştırıldığı o günlerde çektiği azabı unutması mümkün değildi. Üzerinden o kadar zaman geçmesine rağmen beyni çektiği azabı diplere atıp üstünü örtmeyi, unutmayı reddediyor, zaman zaman ortaya çıkarıveriyordu. Arıza yere düşen Oğuz'un yakasından tutarak, "Leyla'yla gönül eğlendiriyorsan gebertir, leşini köpeklere yediririm. Kızın senin yüzünden yemediği dayak kalmadı. Evden bile çıkamıyor. Bir an önce ne yapacaksan yap. Beni bir daha getirtme buraya. Ayağını denk al," diye bağırmıştı. "Dediklerimi duymadın mı? Cevap versene." Tokadı yiyince neye uğradığını şaşıran Oğuz, Leyla'nın iki gündür niye okula gelmediğini anlamıştı. "Ne diyeyim? Evlenmek isterim ama daha başkasının eline bakıyorum ben. Neyime güvenerek evlenmeye kalkarım?" Arıza Oğuz'un sözünü bitirmesine fırsat vermeden, "Onu kızla gezerken düşünecektin eşeğol eşek. Aklına şimdi mi geldi? Git tarlada çalış. Limon topla, portakal topla, tütün topla. Ne yaparsan yap beni ilgilendirmez. Yaptığın bu pisliği temizleyeceksin. Yoksa elimden kurtulamazsın. Senin yüzünden çekmediği kalmadı kızın. Onun bir damla gözyaşına kurban ederim seni," diye bağırarak tekrar girişmişti Oğuz'a. Günler geçmek bilmiyordu. Oğuz iki arada bir derede sıkışıp kalmıştı. İki günde bir gelip sıkıştıran arızadan falan korktuğu yoktu. Leyla'yı sevmese onun tehditleri vız gelir, tırıs giderdi. Arıza ona vururken onun elleri de armut toplamamıştı. Leyla'yı seviyordu sevmesine ama ne parası ne işi vardı. Okulu bile bitirmemişti daha. Evlenirlerse neyle geçineceklerdi? Değil evlenmek, nişanlanması bile dertti. Basit bir nişan bile dünya kadar para isterdi. Ağabeyinin maaşıyla zar zor geçiniyorlardı zaten. Yengesi çok iyi bir insandı ama küçük bir maaşla ev geçindirmek kolay olmadığından bazen çileden çıkabiliyor, farkına bile varmadan Oğuz'un kalbini kıracak laflar edebiliyordu. Şimdi karşılarına geçip, "Ben evlenmek istiyorum," diyemezdi. Bu iş böyle olmamalıydı. Ağabey bile olsa hiç kimseye dayanmadan, muhtaç olmadan, kendi ayaklarının üstünde durduğu, kendi parasını kazandığı zaman evlenmek istiyordu. Akıllı, mantıklı bir kız olan Leyla da karşı çıkardı böyle apar topar yangından mal kaçırır gibi evlenmelerine. Onunla konuşabilse derdini anlatabilir, uygun bir çözüm yolu bulabilirdi ama Leyla'yı görmesi imkansızdı. Değil okula göndermek, evden adım bile attırmıyorlardı kıza. Bu kadar kavga gürültünün, tantananın içinde onun yüreğini ısıtan Leyla'yı gezilip tozulup bırakılmış kız konumunda da bırakmak istemiyordu. Leyla'yı seviyordu ve onunla evlenecekti. Gerisi masaldı. Ne olursa olsun bir yolunu bulup hallederlerdi. Aç ölen yoktu ya memlekette, daha olmazsa tütün yaparlardı. Leyla da evlensem de tütün yapsam da diye can atıyordu diye düşünüp acı acı güldü. Ya oğlum sen kendine bak, Leyla ne kadar sevmese de alışkın tütüne. İşi kotarır ama sen ne yapacaksın? Leyla tütün kırarken türkü çağırmayacaksın değil mi? Bir arkadaşına gittiğinde merak ederek şişi eline almış ve ilk tütünü dizerken parmağında hissettiği acıyla fırlatıp atmıştı ama şimdi Leyla'nın uğruna eline batacak şişin acısını aldırmadan tütün dizmeye bile razıydı. Sabaha karşı Leyla'nın yüreğini sarıp sarmalayan, sıkıntılarını hafifleten, içini ısıtan sıcacık sesiyle uykuya daldı. Leyla'nın güzel mavi gözleri ağabeyiyle konuşma gücü verdi ona. ''Bana Leyla'yı isteyin, bir yüzük takın, başka bir şey istemem.'' demeyi başardı. Kız istemeye gittiklerinde kız tarafında da erkek tarafında da cenaze evi gibi bir hava vardı. Yüzler asık, sinirler gergindi ama Oğuz Leyla'yı görünce bütün sıkıntılarını unuttu. Yüzü güldü, çok özlemişti onu. Leyla'nın babası ''Nişanınızı takıp bir an önce düğününüzü yapın.'' dedi. Ertesi gün nişan alışverişine çıktılar. Leyla'nın ince eleyip sık dokumadan seçtiği basit bir nişan elbisesinden sonra kuyumcuya girdiler. Vitrindeki bilezikler, kolyeler güzelliklerinden emin ışıl ışıl süzülüyorlardı. Yengesinin evden çıkmadan önce sıkıca tembihlediği yetmiyormuş gibi her fırsatta dürterek tekrarladı, "Pahalı şeylere yapışmayın." uyarısı altında yüzüklerini seçtiler. Nişan alışverişine alışık olan kuyumcu hemen bilezik askısını koydu önlerine. Yengesi bilezik istemiyoruz diye homurdandı. Leyla yutkunarak ele güne karşı bir bilezik alınsa iyi olur diye düşündü. Oğuz Leyla'nın düşüncesini duydu, Leyla'ya doğru eğildi ve gözleri çakmak çakmak "Hiç üzülme, sana dünyanın en güzel bileziğini alacağım, söz veriyorum" diye fısıldadı. Oğuz daha sözünü bitirmeden ağzından çıkan her kelime bilezik olup bir bir Leyla'nın koluna dizildiler. Mutluluk yüreğine, gözlerine yerleşti. Başını sallayarak arkalarından bakan kuyumcu, "Hiç bu kadar mutlu bir gelin kız görmedim, oysa bir bilezik bile almadılar" diye düşünüyordu. Birbirlerine çok yakıştılar. Allah sonuna erdirsin dilekleri arasında yüzükleri takıldı. Oğuz'un gözleri Leyla'nın gözlerini yakaladı ve en güzel sevgi sözcüklerini söyledi ona. Dünyanın en güzel, en mutlu kızı Leyla'ydı ama Leyla'nın mutluluğu bile Arıza'nın kara gözlerindeki öfkeyi kapatamamıştı. Arıza'nın "Seni affettiğimi sanma, sana hala kızgınım. Kızla gezdin tozdun ama iş evlenmeye gelince bin dereden su getirmeye kalktın. Benim baskılarım olmasa evleneceğin yoktu" diye avaz avaz bağıran gözlerine "Ben de sana kızgınım, hem de çok. Leyla ile senden korktuğum için nişanlandığımı sanma" diye cevap vermişti Oğuz'un gözleri. Nişanın arkasından hemen nikah işlemlerine başladılar. Yüzükleri parmaklarına taktıklarında sihirli bir el dokunmuştu sanki. Tatlı bir heyecan sarmıştı içlerini. Kavga gürültü, tantanalar geride kalmış gibiydi. Yüzler gülmeye, ortalıkta huzurlu bir hava esmeye başlamıştı. Dünyayı daha güzel görmeye başlamıştı. Güneş daha parlak, ağaçlar daha yeşil, kuşlar daha şendiler. Oğuz'un gerginliği ve omuzlarındaki yükü kaybolmuştu sanki. İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş lafını boşuna söylememiş büyüklerimiz diyen yengesinin iğneli laflarına, imalı bakışlarını aldırmıyor, ev yapanla evlenene Allah yardım eder diyerek cevap bile veriyordu. Bir tanıdığın mağazasında ufak bir iş bulmuşlardı Oğuz'a. Tuttukları tek odalı eve bir yatak, bir yorgan, bir divan, birkaç parça mutfak eşyası almışlardı. Bunların çoğu Leyla'nın çeyiziydi zaten. Leyla bu mütevazi evi dantelli, kanaviçeli örtülerle süslemeye çalışıyordu. Üzerinde iki kuşun baş başa verdiği el işi dantel perdeyi de asınca işleri bitmişti. Bir fırsatını bulup içinde bulunduğun şartları bildiğimden evlenmeye kalkacağını hayal edememiştim. Hayallerimi bile aşarak beni ne kadar sevdiğini gösterdin. Okulu bırakmak zorunda kalsam da çok mutlu ettin beni. Çektiğim sıkıntılar, acılar bir anda kayboldular dedi Oğuz'a. Ne yapayım? Ölü denizin mavisi yüksek dozda aşkı kanıma zerk etti bir kere. Kurtuluş yok artık. Oğuz Leyla'nın yüreğini kanatlandırmayı çok iyi biliyordu. Böyle cümleler bulmakta Oğuz'un üstüne yoktu. Oğuz'un her türlü zorluğu, engeli elinin tersiyle bir kenara itip ona koşması, Leyla'nın gururunu okşamış ve dört bir yana dağılmış, parçalanmış, üniversiteye gitme hayallerini toplayıp şimdilik uyusunlar bakalım, zamanı gelince tekrar uyandırırım diyerek yüreğimin bir köşesine kaldırmasını kolaylaştırmıştı. Her şey iyi güzeldi ama bir tek arızaya karşı olan kızgınlığı, öfkesi geçmiyordu Oğuz'un. Eşi ol eşek, gezmeye gelince gez toz, evlenmeye gelince daha okul bitmedi, işim yok, bana abim bakıyor diye bahaneleri sırala. Bahane falan dinlemem, başka çaren yok, evleneceksin. Madem gezdin, madem kızın adını çıkardın, evleneceksin, anladın mı? Başka çaren yok, evleneceksin diye bağırarak indirdiği yumruk Oğuz'un dünyasını ters yüz etmişti. Nefret ediyordu arızadan. O yumruk kolay kolay kimseyle kapışmayan, düşmanlık beslemeyen, güler yüzlü, sessiz genç adamın yüreğine kin tohumunu atmıştı bir kere. Onu rahatsız eden bu duyguyu hiç sevmiyordu ama arıza aklına geldikçe yüreği çatırdıyor ve o kötü tohumun kökleri, çatlakları hemen dolduruveriyordu. Şimdi bunları düşünerek kızgınlığını bilememenin zamanı değil, mutlu olmanın zamanı. Duygularını kendi haline bırak, zamanla durulur, sakinleşirsin nasıl olsa. Gerginliğin sürmesi Leyla'yı düzüyor, onun bu işte hiçbir suçu yok diyerek kendine verdiği tesellinin bir faydası olup olamayacağını kestiremiyordu. Ne olacağını yaşayıp göreceklerdi.